Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhaba, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Otimo'nun Head of Product'ı Ali Doğacan Aydın. Ali hoş geldin demeden önce lokasyon desteği sunan Hanspaces'e tekrardan teşekkür etmek isterim. Podcast kayıtlarını son 3-4 bölümdür buradan çekiyorum. Verdikleri destekler için çok teşekkürler deyip Ali hoş geldin diyorum. Hoş geldin.
Abi, merhabalar. Hoş bulduk.
Çok teşekkürler bu arada katıldığın için. Bugün Otimo'yu konuşacağız. Otimo'nun nasıl ürün geliştirdiğini konuşacağız. Bilen biliyordur ama senden de biraz bir dinleyebilir miyiz? Otimo ne yapar?
Öncelikle ben teşekkür ederim programı beni de kabul ettiğiniz için. Büyük heyecanlıyım. Umarım güzel geçer dinleyiciler için de. Biz aslında tek cümleyle özetleyecek olursak eğitimi demokratikleştirmeye çalışıyoruz. Bu da ne demek? Özel eğitime ihtiyaç duyan fakat buna erişemeyen, yani erişim sıkıntısı çeken veya işte özel eğitimle destek arayan kişilere bir mobil eğitim platformu sunuyoruz aslında. Yani hem çocuklara hem onların ebeveynlerine. 2016 yılında kurulduk Ankara'da. 5 sene oldu, hala devam ediyoruz. Büyük bir şevkle. 2 tane uygulamamız var. Otimo Speech Education ve Otimo Speech Therapy altında. Otimo Speech Education'da 100'den fazla eğitimsel oyunla daha ana odakta otizm spektrum rahatsızlığı olmakla beraber diğer bütün gelişimsel hastalıklara eğitim oyunları sunuyoruz. Ailelerine de çocuklarını takip edebilecekleri bir platform sunuyoruz. Otimo Speech Therapy'de ise konuşma güçlüğü çeken çocukların akranları vasıtasıyla video modelleme yöntemiyle onlara konuşturmaya, ilk seslerini çıkarttırmaya çalışıyoruz. Genel olarak özel eğitim dikeyinde uygulamalar üretiyoruz diyebilirim.
Çıkış noktası zannedersem otizmli çocuklar için yapılan bir uygulama olarak çıktı ama anladığım kadarıyla zaman içerisinde kapsamı genişlettiniz.
Aynen öyle. Bizim kurucu ortağımız Zafer'in kardeşi otizmli. Aslında hikaye oradan çıkıyor. Yani bir pain point var işin içerisinde. Zafer'in kardeşi Alper böyle bir odaklanma sorunu yaşıyor diğer otizmli çocuklar gibi. Odaklanma otizmde çok büyük bir semptomdur, yani odaklanma sorunu çok yaşarlar. 50 saniyeden fazla odaklanamadığını zaten fark ediyor diğer şeylere. Bir gün Zafer'in telefonunu eline alıyor ve böyle 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika telefonla oynamaya başlıyor. Fakat telefonda eriştiği içerikler hep böyle işte ne bileyim normal casual oyunlar. İşte internetteki videolar ya da bildiğimiz telefon uygulamaları. Bu da otizm spektrum dikeyinde çok aslında tehlikeli bir durum. Çünkü stereotipik insanlardan farklı olarak hissetme şeyleri çok farklı. Yani işte görsel yüklenme oluyor, sessel yüklenme oluyor. İşte bizim normal stereotipik insanlar kadar farkındalık şeyleri olmayabiliyor. O yüzden hiçbir uygulama yok markette onlara hitap edebilecek cinsten. O zamanki yurt arkadaşı, şimdi bizim CTO'muz olan Sercan da diyorlar ki biz aslında oyun yapabilir miyiz? Çünkü yani çok fazla çocuk var. Bu çocukların ilgisini çekiyor belli ki. Gerçekten herkese yardım etmiş oluruz. Hem de Alper'e daha fazla oyun sağlayabiliriz gibisinden. Kafa kafaya verip böyle 5-6 tane ilk başta prototip oyun çıkıyorlar. Sonra bunun gerçekten çok tuttuğunu fark ediyorlar. Ve işte 2021 buradayız. Dünya çapında işte 500 binden fazla ailenin günlük kullandığı bir platforma dönüştük.
Burada o oyunu oynadığı zaman bir gelişime yardımcı oluyorsunuz diye anladım. Sadece zaman geçirmek değil
tabii,
burada
tabii,
olay.
Aynen.
Orada ne tür bir gelişim oluyor?
Özel eğitimde normal eğitimden farklı olarak daha farklı bir metot uygulanıyor. Stereotipik eğitimden farklı işte daha basit kavramları öğretme, işte soyut kavramları öğretme, daha basit numaraları, daha basit interaksiyonları, daha konuşma mekaniklerini öğretme yönelik şeyler var. Biz de aslında bunlara odaklanıyoruz. Çünkü ne yazık ki dünyadaki özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların çoğu kaynaştırma şeklinde okullara dahil edilemiyorlar. Böyle bir program olsa bile. O yüzden özel eğitimi farklı bir şekilde vermeniz gerekiyor. Fakat Amerika'da bile özel eğitimin ailelere aylık fazladan maliyeti 10 bin 12 bin dolar bandına çıkıyor. Yani Türkiye'de de devletin açtığı harcı özel eğitim okullarının da fiyatları gerçekten çok yüksek. Bu nedenle ailelerin çoğu erişemiyor yani. Sadece Türkiye'de özel de değil, tüm dünyada böyle bir problem var. Bu okullarda verilen eğitimler aslında biraz arkaik diyebilirim ya da nasıl diyeyim, non-scalable. Şöyle, flash kartlar kullanılıyor çoğu şeyler için ve siz flash kartı bir şeyi bastırmak zorundasınız. Ama o şeyin modası geçtiğinde ya da başka bir kavram öğretmeniz gerektiğinde okul da bunu temin etmeye çalışıyor. Bunu da sizden çıkartıyor aslında. Yani hani gelişmeye çok açık bir yer yok orada. Biz de buradaki aslında biraz market boşluğunda biraz görmüş olduk. Telefonları kullanarak yani herkesin aslında ekstra bir şey ödemeden, günlük hayata aşırı sirayet eden akıllı cihazları kullanarak kişilerin erişebilecekleri ve yani özel eğitim okullarıyla karşılaştığında çok arada fiyat farkı olan bir şekilde çok daha ucuza erişebilecekleri bir eğitim platformu yapmaya çalıştık. Sadece oyun değil. Bunları da oyunlar üstünden vermeye çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Otizmin özellikle bir tedavisi yok. Onu bir söyleyeyim baştan. Yani hani siz yan semptomlarını, bu yan semptomlar nedir işte? Bir şeye odaklanamama, iletişim güçlüğü, ne bileyim bazı çok ağır durumlarda kasların bile gelişememesi, daha farklı durum yani spektrum olmasından tam tersi ucunda da belki çok ileri fonksiyonlu işte matematiksel şeyleri çözme, mantık problemlerini çözme gibi şeylere sadece azaltıp artırabiliyorsunuz. Bu konuda yapılan çok fazla araştırma var. Bu semptomları azaltmanın en büyük yönlerinden biri uygulamalı davranış analizi denilen bir metot. Biz de uygulamada aslında bunu kullanıyoruz. Ana mantığımız bu. Bu da ne üstünden gidiyor? Pozitif reinforcement. Yani aslında yanlış yok uygulamanın içerisinde yani. Bir çocuk bir şey seçtiğinde ona ezberletmeye değil, konsepti anlatmaya çalışıp asla yanlışın olmadığı çocuğu günün sonunda sürekli doğruya yönlendirerek, sürekli doğruya yönlendirerek aslında o kavramları öğretmeye çalışıyoruz. Olay böyle. Bunları da oyunlaştırarak yapıyoruz.
Anladım. Ya sanki burada iki yapısal problem var gibi anladım. Bir tanesi normal eğitim programının içerisine dahil edilemiyor bu çocuklar. Çünkü normal yapıdan biraz daha farklı bir eğitim ihtiyaçları var. Buna bağlı olarak da bunu okey tamam ayrı bir hizmet verelim tarafına geçtiğimizde de bunun maliyetleri yüksek anladığım kadarıyla. Yarattığınız uygulama hem evde kullanılsın diyorsunuz hem de okulda da kullanılan bir ürün, değil mi?
Aynen. Hocalarımız da kullanıyor, aileler de kullanıyor. Çok fazla use case'imiz var.
Anladım. Mesela kaç yaşa kadar kullanılan bir ürün bu?
Dediğim gibi spektrum olduğu için yani bir case diğer case'le aynı değil. Yani aynı yaş olsun, aynı cinsiyet olsun hiç fark etmiyor. Çok geniş bir spektrum var. O yüzden 2-8 yaş gibi lanse ederken uygulamayı işte kişinin durumuna göre, bireyin durumuna göre hani 2 ile 25-30 yaşa kadar çıkabiliyor. Tamamen hani gerekli eğitimi alma şeyine bağlı olarak değişiyor. Bu eğitim kısmında şöyle ekstra bir bilgi vereyim. Normalde özel eğitime ihtiyaç duyan kişilerin alması gereken eğitim 60 saat haftada. Fakat Türkiye'de buna maalesef günde 2 saat gibi bir bütçe ayrılıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ama haftada 60 saat nerede? İşte haftada 10 saat nerede? O kalan açığı bir şekilde aileler kapatmak zorunda. Özel eğitim kurumlarına göndermek diyeyim. İşte orada da böyle bir sıkıntı çıkıyor. Herkes gönderemiyor işte hem maliyetinden dolayı hem ayrıca bu bir tabu maalesef ülkemizde. Yeni yeni kırılmaya başlasa da insanlar aman benim çocuğum otizmli değil. İşte yok canım öyle şey olur mu? Bir toplum baskısı da maalesef var. İşte yavaş yavaş kırılıyor. Bu yönde adımları görmek güzel ama maalesef böyle bir problemimiz var.
Haftada 60 saat bayağı yüksek. Normal hani bir mesai haftada 40 saat diyoruz. Haftada 60 saat eğitim bayağı yüksek bir rakam yani bu. Gerçekten hani hafta sonu anne babanın da ebeveynlerin de aslında katkısının olması gerekiyor. Zaten sırf o 60 saati yapabilmesi için gibi bir duruma geliyor yani.
Aynen. Ya şöyle bir durum var. Üzücü bir şekilde aslında. Yani genellikle hatta %90 durumda anneler işini bırakmak durumunda kalıyor. Çocuklarla ilgilenebilmek adına. Bizim kullanıcılarımızda da aile grubundaki kullanıcılarımızın yani %95'i anne profili mesela. Biz konuştuğumuzda ailelerle işte çalışıyordum önceden. Sonra işte tanı konuldu. Ondan sonra hani çocuğumla vakit geçirebilmek için işimden ayrıldım diyen aile çok fazla. Anneler özellikle annelerimiz yani.
Peki sizin ürününüz hem bir oyun tarafı var hem bir eğitim tarafı var. Zaten işte mobil olduğu için bir mobil uygulama. Ama normal oyun sektöründeki oyunlar gibi değil. Yani o dinamiklere çok sahip değil. Yani ne demek bu? İşte daha fazla oynatmaya bu oradaki en normal şey nedir? İşte Customer Acquisition Cost, LTV gibi bir denkleme göre mümkün olduğu kadar engagement'ı arttırıp oradan para kazanma gibi bir dinamik olur. Şimdi burada böyle bir dinamik yok. Evet, oyun geliştiriyorsunuz ama sizin ana endeksiniz o değil. Siz neye göre değerlendiriyorsunuz peki?
Senin dediklerin çok doğru. Özellikle ilk aşamalarda baya hani bizim ekonomik anlamda zorlanmamıza neden olan durumlardan biri bu. Çünkü bizim oyunun kendisi değil, oradaki eğitim değeri bizim için değerli olan şey. Biz de bunu sunarken dediğim gibi işte otizmli çocukların neye ihtiyaç duyduğunu bilerek yaptığımızdan dolayı işte pas vermek kullanmak zorundasınız. İşte yüksek sesli şeyler kullanamazsınız. oyundaki şeyleri ezberlemeye değil de daha böyle generalization dediğimiz bir konsept. Yani karpuzu büyük gösterip bir dilimiyle göstermek gibi şeylerden tutun. İşte hiç distractive element olmaması, işte reklam çıkmaması, aynı pop-up'lar çıkmaması, hiçbir yerde çocuğun eğitimini aksatabilecek ya da çocuğun oyun session'ını aksatabilecek bir şeyin olmaması gerekiyor. Biz bunu freemium şeyini kullanarak çözdük aslında. Yani herkesin eğitime ulaşma hakkını savunduğumuzdan dolayı çok böyle core çekirdek oyunlarımızı sürekli ücretsiz tutup daha fazla oyuna ulaşmak isteyen ailelerimize premium fiyatı sunuyoruz aslında. Bizim uygulamamızda dediğim gibi reklam yok. Normalde hani free kullanıcılardan da para kazanmanın en büyük yöntemidir reklam veya işte ne diyeyim küçük böyle microtransaction'lar. Biz bunların hiçbirine girmedik. Hani girmeyeceğiz de. Zaten hani orada dediğim gibi bizim asıl amacımız para kazanmaktan çok oradaki eğitim değerini yerleştirebilmekti. Böyle devam ediyoruz.
Siz kar amacı güden bir organizasyonsunuz, değil mi?
Aynen.
Okey.
Aynen. Orada da büyük bir sıkıntı oluyordu. Kardeşim bu nasıl ücretsiz değil? Tamam iyi bir şey yapıyorsunuz da niye bizden para alıyorsunuz? Biz zaten dünyanın parasını döküyoruz. Tabii anneyi babayı da anlayabiliyorsunuz. Çok normal bir hani serzeniş. Ama bize şey diyorduk yani hani bizim bu servisi size verebilmemiz için bizim de hayatımızı devam ettirmemiz lazım. O yüzden biraz o şeyi oturtana kadar zorlandık özellikle Türkiye'de. Direkt biz sadece premium'dan gelen gelirlerimizle işte kendi şeyimizi çevirmeye çalışıyorduk diyelim.
Şu anda kaç kişi var bu arada ekipte?
Şu an 20 kişiyiz toplamda. Ben 2017'de girdim. O zaman 8 kişiydik.
Şu anda ürün üzerine çalışan ekip kaç kişi? Yani yazılımcı, tasarımcı, PM.
Yazılım ekibi 8 kişi, tasarım ekibi 6 kişi. Diğer de işte administrative diyebilirim. Direkt olarak ürünlerin üstüne çalışıyoruz. Ben biraz daha böyle iki ekip arasında mediator gibi çalışıyorum. Yani bizim aslında dediğim gibi ürünlerimiz çok böyle piyasa standartlarına uyan ürünlerdi ya da işte hani hem şirket bazında olsun hem ürünün kendisi olarak olsun. Yani standart, düz bir eğitim uygulaması değilsiniz. İşte düz bir oyun uygulaması da değilsiniz. Şirkette de development takımı ve design takımının direkt iç içe çalışması gerekiyor. Çünkü design takımından gelen feedbacklerle development tarafından gelen feedbackler farklı oluyor. Ve bunları tek bir potada direkt eritmeniz gerekiyor. Biraz meşakkatli. Orada da ben devreye giriyorum ürünlerin başında durarak. Yani iki takım arasındaki haberleşmeyi de biraz sağlıyorum aslında. Biz böyle anortodoks bir yöntem belirledik ama güzel devam ettiriyoruz.
Anortodoks kısmı hangisi?
İşte bir special education var. Onun başında bir product manager var. İşte ne bileyim speech var. Speech'in başında bir product manager var. Sonra onun üstünde birisi var. İşte onlar başkaları konuşuyor gibi değil de daha böyle işlerin çok hızlı hareket ettiği, benim biraz daha böyle hem product owner gibi çalıştığım yani hani şu işler, şu işler, şu işler yapılacak hem de ileriki vizyonumuz şu şu şu şu şu gibisinden sıraladığım bir durum var.
Bu arada yani ürünün ana değerlerinden bir tanesi zaten o oyunların kendisi. Yani o oyunların arkasında bir psikolog veya bir doktorun, bir uzmanın katkıları vardır diye düşünüyorum. Zaten sitenizde de öyle hani söylüyorsunuz da promosyonel materyalinizde de onlar çok öne çıkıyor. Ürün ekibinde onlar da var o zaman.
Aynen. Aslında öyle diyebilirim.
Yani onlar full time kişiler mi yoksa hani dışarıdan insanlar mı? Şirket dışında.
Aslında full time çocuk psikoloğumuz var ekip içerisinde. Ama bundan başka olarak bize çok fazla destek olan hocalarımız, işte özel eğitim eğitmenleri, işte özel eğitim kurumları, direkt hatta en büyük feedback aldığımız kısımlardan biri annelerimiz. Orada şöyle bir durum var. Siz bir mekaniği uygulama davranış analizi metoduna yedirebildiğiniz zaman aslında ondan çok fazla şey üretebiliyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Bizim uygulamamızda şöyle mekanikler var. Seçme mekaniği var. İşte eşleştirme mekaniği var. Boyama mekaniği var. İşte sayma mekaniği var. Bunların hepsini uygulama davranış analizi metoduna uydurduğunuz takdirde işte ne bileyim pozitif reinforcement olacak, işte ani sesler olmayacak, hata yapma durumu olmayacak, sürekli işte çocuğun durumuna göre zorluğunun artması azalması olacak. Bunu normal özel eğitim kurumlarında öğretmen kendi inisiyatifiyle yapıyor. Biz bunu yapabilmek için arkada machine learning modelleri çalıştırıyoruz. Çocuğun gerçekten bir konsepti anlayıp anlayamadığını ölçüp ona göre zorluğu otomatik artırıp azaltıyoruz. İşte ne bileyim destekler çıkıyor işte hint dediğimiz işte bulamadığında çocuk oyunun şeyinde gösteriyor ona hani bak burada gibisinden. Onların arasındaki vakti azaltıp kısaltıyoruz. Veya işte bir şey fazla bilmeye başlıyorsa oyunun içindeki materyallerden onu kısıp ona az gösterip bilemediği şeylere daha kanalize etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsini hocalarımızın, işte bize danışmanlarımızın, çocuk psikologlarımızın sayesinde buraya getirebildik. Yani orada da bir mekaniği onaylattırdığımız zaman buradaki bütün paydaşlar yani aileye de çocuğa da işte öğretmene de psikoloğa da developer'a da designer'a da ondan birden fazla oyun üretebiliyorsunuz. Yani bizim en popüler oyunlarımızdan biri meyve sebze eşleştirme oyunu. Meyve sebze eşleştirme oyunu gibi işte araç eşleştirme, duygu eşleştirme, herhangi bir şey, ev eşyalarını eşleştirme, paraları eşleştirme gibi şeyleri çıkartabiliyorsunuz. Böyle olunca aslında bu neyi sağlıyor bize? Uygulamanın scalability'sini çok artırıyor bu. Siz herhangi bir görseli ya da herhangi bir konsepti çok hızlı bir şekilde mekaniğini yaptığınız için generate edebiliyorsunuz. Bu mekanikleri biz onaylattırdığımız için oyunlarımızı böyle bir süre sonra artık otonom bir şekilde çıkabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki o mekanik onaylanmış, çalışan bir mekanik. Böyle.
Oyun sektörü için şey derler, hit driven business. Yani 10 tane oyun yaparsın bir tanesi gerçekten tutar. Sizde de aynı dinamik var mı? Yani bazı oyunlar acayip tutuyor, bazıları işte gibi bir durum var mı?
Ya tabii ki var ama bizdeki biraz daha hani farklı. Çünkü aileler genellikle oynatıyor oyunların hepsini bir şekilde. Ama çocukların favorisi tabii ki değişiyor. Orada şöyle bir anekdot geçebilirim. Biz okula dönüş kampanyası için bir boyama oyunu yapmak istedik. Çok fazla hani talep geliyordu. Ama boyama oyununda da bizim kullandığımız oyun motoru, biz Kokos kullanıyoruz. Kokos da biraz sıkıntı çıkartıyordu açıkçası. Yani bayağı uğraştılar. Kokos'un da şöyle bir sıkıntısı var. Çin programı. Öyle olunca bütün kaynaklar Çince. Bizim developerlar neredeyse Çince öğrenecek durumuna gelmişlerdi. Neyse güç bela işte çıkarttık uygulamayı. Biz hani ben gerçekten şeydim yani hani bunu yaptık ama acaba kim oynayacak falan modundaydım. Sonra bizim işte ölçüm şeylerinden bir geldi. Boyama oyunu işte ikinci sıraya yükselmiş hemen oynanmalarda. Bu tarz şeyler de oluyor yani hani çocuklar falan bayağı seviyorlar. Dediğim gibi meyve sebze eşleştirme oyunları çok gidiyor. İşte speech'te şimdi söyleyecek olursak yeni kategori eklemiştik böyle şarkı söylemeyle alakalı. Şarkı söylemeyle alakalı şeyler direkt mesela çok tutuldu. O tarz çocukların gözdesi böyle eğlenceli şeyler genelde tutuyor. Ama diğer dediğim gibi casual oyun şeylerinden farklı olarak bizde bunların hepsi de aslında bir müfredat ürünü olduğu için hepsinden aileler özellikle oynatmaya çalışıyorlar. Biz de bunu da sağlamaya çalışıyoruz aslında çocuklar hep aynı oyuna takılıp kalmasın, diğer kavramları da öğrensin diye bir provisioner metodumuz var. Çocuğun oynadığı oyunların sıklığına göre aslında araya yeni oyunları getiriyor arka arkaya.
Müfredat kelimesini kullandın. Yani ben şunu mu anlamayayım ondan? Ya aslında bunun bir düzeni var. Yani önce şunu oynar, sonra bu tip oyunları oynar, bundan sonra bu aşamaya geçer vesaire gibi bir aslında bir playbook'u var yani.
Tabii, aynen. Yani orada şöyle bir şey var. Mesela meyve sebzeler üstünden ilerleyelim yine. Muz diyelim. Öncelikle muzun ne olduğunu öğretmeniz lazım. Yani bak bu muzdur. Bu bir meyvedir. İşte bu muz. Hadi bunların hangisinin muz olduğunu gösterelim. Muzu bulduktan sonra bu sefer muzun farklı stillerini öğretmeniz gerekiyor. İşte bak bu dilimli muzdur. İşte bu kabuksuz muzdur. Burada 3 tane farklı sebze var ya da meyve var. Bunların hangisi muzdu acaba gibisinden bu sefer konsepti öğretiyorsunuz. Sonra mesela onun üstüne işte muz harfi M ile başlar. M bir harftir. M ile başlayan harfler geliyor. Muz geliyor. Bak sonra işte sen bu harflerin hepsini öğrenmiştin. Hadi bunları karıştıralım. Sonra yerine dizelim gibisinden. Mesela çok basit bir örnek. Bunun gibi işte çok kompleks örneklerimiz var. Özellikle işte sayılar tarafında var, kavramlar tarafında var. O yüzden biraz da müfredatlaştırılmış bir uygulamaya sahibiz. Biz zaten İngilizce'de de bunun marketingini yaparken comprehensive diyoruz yani. Çocuğun genel olarak oyunlarına göre sonradan gelecek oyunu ona göre değiştirebiliyoruz.
Peki bu işin arkada bir takibi de mi var o zaman? Yani çünkü bu bir müfredatsa bu müfredatta buradayım gibi bir veya işte şu öğrenci de buradayım, bu öğrenci de buradayım gibi bir takip de yapılıyor o zaman.
Evet, aynen. Şöyle oluyor. Her çocuk tabii ki birbirinden farklı. Dediğim gibi en başta yani bu spektrum olduğu için. Fakat biz bunu bir şekilde hani genele indirmemiz gerekiyor. Hani her çocukta bunu ayrı ayrı modeller çalıştıramayacağımız için. Burada genel olarak topladığımız dataların üstünden bir normalization yapıyoruz. Bu oyunda art arda şu skor elde edilirse aslında öğrenilmiştir gibisinden kabul ettiğimiz durumlarımız var. Ona göre diğer oyunun hangisi olup olmayacağına karar veriyor sistem aslında. Yani dinamik bir durum var. Oyun session'ı açıldığında oyunların gidişatı göre dinamik bir şekilde oyunları değiştirebiliyoruz. Bu sayede aslında biraz da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani başta hani bizi çok zorlayan bir durum olsa da zaman üstüne data point ekleye ekleye bu haline getirebildik. O yüzden dediğim gibi her çocuğun farklı olduğunu bilmemize rağmen bir şekilde hani böyle bazı standartlar belirledik kendi tarafımızda ki aslında çocuklara çok daha iyi hizmet verebilelim. Yani daha iyi öğrensinler, öğrendikleri şeyleri ezberlemesinler. En büyük durumlardan biri bu çünkü hani ezberlemek çok kolay. Ama öğrenmek zor aslında. Ona uğraşıyoruz.
Yeni boyama oyununu çıktığınızda şey dedin. Analiz araçlarından gelen rakamları incelediğimizde falan gibi bir şey dedim. Neyi ölçüyorsunuz? Neyi takip ediyorsunuz? Bir onu soracağım. Ona bağlı olarak da o taraf sana engagement'ı gösterir veya işte ne kadar kullanıldığını vesaire gösterir ama eğitimsel anlamda başarıyı nasıl takip ediyorsunuz? İkinci sorum da olacak.
Tabii ki zor takibi. Bazı yerler dediğim gibi hani varsayımlarda bulunmak zorundasınız. Bu tarz ilk başta bahsettiğim işte eşleştirme, seçme gibi mekaniklerde bir aslında event olduğu için ona skor verebiliyorsunuz. Yani bu skor nedir? Biz skorları takip ediyoruz oyunlardaki. Bu skorlar şunlar. İşte ne kadar sürede bastı? Kaç tanesinin arasından bastı? Bütün oyun session'larında basma oranına göre buradaki başarısı neydi gibi böyle farklı matematiksel ölçümler var aslında. Bunlar da belli noktaların üstüne gelenleri başarılı gibi kabul ediyoruz. Yani o mekanikte veya o materyalde başarılı gibi kabul ediyoruz. Genelde onlara bakıyoruz. Tabii ki yani bu empirik bir ölçüm yapamadığımız işte atıyorum işte çocuk yapıyor. Tamam başarılıdır gibi bir durum yok. Çocuk rastgele de yapmış olabilir. Uygulamayı ilk indirdiğinizde biz çocuklara ilk 10 tane oyun oynatıyoruz. Farklı mekaniklerden. Genelde hani annesinin babasının yanında olduğunu bildiğimizden dolayı. Farklı mekaniklerden 10 oyun oynuyor. Ve buna göre aslında biz İlk başta başlayacağız seviyeyi bir şekilde atamaya çalışıyoruz çocuğa. Diyelim ki kolay seviyeden başladı. Kolay seviyeye göre çocuk oynamaya devam ediyor uygulamada. Sonra bizim parametrelere sürekli işte data aktığı için tamam abi bunun hani belli bir seviyenin üstüne geçmiş ben bu oyunu medium yapayım diyor sistem. Bu sefer onda ölçmeye başlıyor. Ama bakıyor ki medium'da çocuk aslında o kadar da şey değil. Bu sefer tekrar kolaya düşürmeye başlıyor gibi. Orada da dinamik bir ölçümümüz var. Yani oyun başarısı ya da işte çocuğun başarısı olarak o faktörler var. Ama genel olarak uygulama başarısı kısmında da senin dediğin gibi engagement metriklerini kullanıyoruz. Yani bu oyun ne kadar oynanmış, işte tamamlanma oranı neymiş oyun gelen anlamda. Bu tamamlanma oranı aslında çok uzun sürede mi gerçekleşmiş, kısa süreli periyotlarda mı gerçekleşmiş, bunların dağılımı nasıl? Onlara göre kendi başarımızı ölçtüğümüz farklı hesaplama tekniklerimiz var. Yani standart bir oyun şirketi gibi olmadığımız için bunları göz önünde bulundurmak zorunda kalıyoruz tabii ki.
Peki oyun şirkete benzeyen taraflarınız var mı?
O şekilde benzeyen taraflar sürekli content çıkmasını istemesi ailelerin aslında yani. Normal kullanıcılarda da bir Candy Crush oynuyorsunuz diyelim. Geldin seviye bitti. Abi content nerede oluyor? Ya da işte bir oyun oynuyorsun sıkılıyor. İnsan sıkılıyor yani. Bu çocuklarda da var. Hani yeni content nerede? Hani siz o durumda biraz trende ayak uydurmanız gerekiyor. Eşleştirme oyunlarına yeni ekleme yapmanız gerekebiliyor ya da yeni bir feature çıkarmanız gerekebiliyor. Bu tarz şeylerde genelde oyun şirketlerine biraz daha benzediğimiz kısım oluyor. Veya en basitinden tabii ki yine kullanıcıyı almak durumundasınız. Bizim organik reach'imiz yüksek olsa da tabii ki paid tarafta da ilerlememiz gerekiyor kullanıcı alabilmek adına. Orada da LTV CAC oranını hesaplıyoruz. Tabii ki hyper casual oyunlar kadar aşırı kompleks ya da işte ne bileyim böyle high level bir şey olmasa da onu da hesapladığımız durumlar var.
Parayı bu sadece freemium hesaplardan mı alıyorsunuz?
Premium'dan geliyor. Evet, asıl para akışı. Bir de işte yatırımlarımız var. Bize yatırımcılarımız diyeyim. Orada bir işte böyle bir dengeleme yapmaya çalışıyoruz. Ama yani çok çok çok büyük bir kısmı premium satışından geliyor. Evet.
Dünyada bu işin en büyüğü kim?
Ya şöyle özel eğitim pazarı olarak bakacak olursak bizim kadar böyle geniş bir uygulama yok. Başta da bahsettiğim comprehensive şekilde bir uygulama yok. Çok fazla rakip geleceğe benzemiyor çünkü gerçekten çok zor. Yani standart bir uygulamada siz bir kişiyi ikna edersiniz. Yani benim bir sallıyorum müzik uygulamam var. Ben diyorum ki Eren benim bir müzik uygulamam var satın alır mısın? Bunu kullanacak kişi de sensin. Para verecek kişi de sensin. Fakat bizim durumumuzda ben diyorum ki Eren bizim bir uygulamamız var. Bak bunu çocuğun da kullanabilirsin. Oynayan kullanıcı, asıl kullanıcı çocuk. Kararı veren genellikle anne. Yani burada ikna etmeniz gereken iki kişi var. Genellikle ajite olmuş bir kişi bu kararı veriyor. Yani hani işte bir sürü çare deneniyor, okullara gidiliyor, o gidiyor, bu gidiyor işte. Çok fazla masraf, çok fazla emek ve bunun üstüne siz biz işte çözümle geliyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu kullanabilirsiniz. Biz sizin için yaptık bu uygulamayı. İşte bir sürü oyun var hani size destek olacak insan. Büyük yani bir beklentiyle indiriyorsunuz. İşte çocuğunuza veriyorsunuz. Hiç ilgilenmiyor bile olabilir. İşte o zaman hani siz almak isteseniz bile işte çocuğum ilgilenmedi deyip mesela bırakan aileler de çok. Çünkü eğitim tarafı çok daha ağır bastığı için biraz sıkıcı olabiliyor çocuklar için. Çocuklar nezdinde özellikle. Veya çocuk aşırı seviyor. Ama aile aslında buna çok inanmıyor ya da işte mesela ekran karşıtı olan aileler de var. Hani o bizim çocuklar asla ekran göstermeyin diyen bir güruh da var. İşte çok daha fazla hani ekran göstermeliyiz diyen bir güruh da var. Böyle bir durumumuz da var yani. Hani ikna etmemiz gereken kişi sayısı 2. Ve çocuğu gerçekten sıkmadan çocuğa bir şekilde yeterince eğlenceli olup aileye de bir şekilde inandırıcı olmanız gerekiyor. İşte biz de bunu nasıl yapıyoruz? Uygulamanın içerisinde bir aile modülümüz var. Bu aile modülünde aileler çocuklarının kontrolünü elinde bulunduruyor diyebilirim kaba tabirle. Yani oynadığı oyunları görüyor, ne kadar oynadığını görüyor, oyunların içindeki hangi materyallerde ne kadar başarılı olduğunu görüyor, işte oyun ekleyip çıkartabiliyor, raporlarına ulaşabiliyor. Bu tarz şeyler sunuyoruz ailelere de. Yani sadece burada sizin çocuğunuza oyun oynatmıyoruz. Bakın biz sizin çocuğunuzu aslında eğitim sürecinin bir parçasıyız. Ve bu süreçte de normal bir öğretmen nasıl anneye babaya bir rapor veriyorsa biz de o şekilde raporlar vermeye çalışıyoruz.
Sizin peki ana satış kanalınız veya pazarlama kanalınız performans marketing mi?
Ya şöyle aslında word of mouth çok fazla var bizde. Çünkü özel eğitim bir aslında close community. Benim mesela normal işte bir Facebook'tan yapacağım marketing çalışmasıyla da işte atıyorum Apple Search'ten yapacağım marketing çalışmasıyla bir annenin diğer anneye bunu söylemesi arasında yani ROI cinsinden inanılmaz bir fark var. O yüzden biraz daha word of mouth çok ilerliyor. Biz de bunu nasıl perçinlemek istiyoruz? O ailelerin karşısına internette de çıkarak yani hani siz bir kere duyuyorsunuz, iki kere duyuyorsunuz ve bu duyduğunuz şey aslında sizin karşınıza çıkarsa aa bak burada da varmış ben bunu bir deneyeyim moduna geliyor. Yani orada bir mix'imiz var. Organik tarafta güçlü olduğumuz kısımlar çok var. Mesela blogumuz da var. Hem word of mouth marketing ile çok fazla şey geliyor, kullanıcı geliyor. Hem de işte blogdan denk gelip gelen kullanıcılarımız çok var. SEO'su biraz güçlü o tarafın. Hem de biz bu kullanıcılara ya da potansiyel kullanıcılara paid marketing ile çıkıp tekrardan o word of mouth kısmına da bağlanmak istiyoruz. Yani çok böyle aslında birbiri içerisine geçen bir yapı var bizim o tarafta.
Psikologlar üzerinden gidilmiyor mu?
Yani end user'a daha çok marketing yapmak istiyoruz. Daha çok onlara ulaşmak istiyoruz. Fakat bizi kullanan kullanıcılar arasında öğretmenler, işte psikologlar, okullar da var. Ama bizim birincil hedefimiz diyeyim, hedef kitlemiz onlar değil. Direkt olarak hatta anneler diyebilirim yani. Çünkü babalar genellikle bu kitlenin içerisinde çok fazla yer almıyorlar. Hani anne baskın bir hedef kitlemiz var. Özel eğitim tarafında bizim kadar büyük olan bir uygulama yok ama pazarda nispeten daha küçük. Speech terapi tarafında ise rakibimiz SpeechBlabs var. Onlar daha piyasaya çok daha önceden girdikleri için orada büyük bir oyuncu konumundalar. Daha farklı konuşma uygulamaları, tam video modelleme kullanmasalar bile orada biraz daha fazla rekabet var. Ama pastanın büyük bir dilimin orada SpeechBlabs yiyor. Biz de işte orada yolumuzu hani bulmaya çalışıyoruz ufak ufak pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz. Ama işte onların 2016'da girdiği pazara biz yaklaşık 2 sene önce girdik. Yine de hatırı sayılır bir pazar payı kat ettik orada. Şöyle bir durum var. Neden özel eğitim pazarı kısmında insanlar ürün geliştirmiyor? Hem pazar çok dar hem bu tarz bahsettiğim eğitim constraintlerinden dolayı yani bunları işte bunu yapamazsın, bunu yapamazsın, işte böyle ürün tasarlayamazsın, aşırı para kazanamazsın, işte ne bileyim reklam çıkartamazsın, microtransaction yapamazsın gibi durumlardan insanlar çok da girmek istemiyor pazara. Fakat işte konuşma terapisi tarafında hem pazar çok çok çok çok daha büyük, bütün çocuklara hitap edebiliyorsun sadece hani belli bir kesme değil. Tüm çocuklara bunu işte hem stereotipik çocuklara hitap edip hem aynı zamanda tekrardan böyle gelişimsel bozuklukları olan çocuklara hitap edebiliyorsunuz. Yani diğer pazarı içine alan, kapsayan bir durum var. O yüzden orada biraz daha rekabet fazla. Ona da cevap vermiş olayım unutmadan.
Peki speech terapiyle bu otizmli çocuklara yaptığınız oyun arasında dinamikler benzer mi?
Yok, orada çok farklı. Mesela orada direkt olarak kamera ve ses elementini kullanıyoruz. Özel eğitimde bunu hiç kullanmıyoruz. Orada da mantık şu, basitçe anlatayım. Çocuklar kendi akranlarından input almaya çok daha meyilliler. Sen oğlum şunu yap, kızım şunu yap dediğinizde işte olan davranış biçimiyle arkadaşımla ona dediği davranış biçimine gösterdiği tepki farklı oluyor. Burada da şöyle bir metot var. Video modelleme denilen bir metot var. Atıyorum işte bir şeyi bir videoyla anlatma durumu aslında. Bizde de şöyle ilerliyor. Atıyorum mam olsun. İşte anne egzersizi. Oradaki çocuk giriyor egzersizin içine. Bir tane karşısına kendi akranı bir çocuk aktör çıkıyor. İşte diyor ki anne, anne, anne. İşte hadi sen de de. Anne, anne, anne. Sürekli aslında karşındaki çocuğa böyle bir input verdiği durum var. Böyle olunca da bizde çocukların ses çıkarma yetisiyle beraber günün sonunda o kelimeleri telaffuz edebilmesi üstüne oynuyoruz. Ve buradaki pazar hem daha çok daha geniş olduğu için ve çok daha böyle eğitim durumunu çok daha önde tutmanız gerekmediği için daha eğlenceli yapabiliyoruz. Daha eğlenceli olması tabii daha fazla çocuk çekiyor. Daha fazla çocuk çekmesinin hepin içinde zaman geçirince aslında çocuk fark etmeden kendini o sesleri almış oluyor, almış oluyor, almış oluyor. Hani birinci de olmuyor, ikinci de olmuyor, üçüncü de olmuyor. Dördüncü de ses çıkarmaya başlıyor. Beşinci de kelimeyi telaffuz etmeye başlıyor. Sonra cümle kurmaya başlıyor gibi bir eğrisi var. Orada ürünler arasındaki ayrım yapacak olursak özel eğitim daha böyle eğitim tarafında duran, işin eğitim dikeyinde duran kısım. Konuşma terapisi daha biraz daha eğlence tarafında duran kısım.
Şimdi ürün geliştirme için işte herkes der ya, müşteriyle konuşman lazım, müşteriden geri bildirim alman lazım vesaire. Onu hayal ediyordum da şimdi sizin için atıyorum Intercom'dan bir support ticket gelmiyor veya hani geliyordur da hani açıkçası nereden alıyorsunuz bu geri bildirimleri ve oradan nasıl besleniyorsunuz, biraz oradaki süreçleri merak ettim.
Tabii söyleyeyim. Şöyle bir durum var. Bizde geri bildirim çok fazla oluyor aileler tarafında. Çünkü hem özel eğitim tarafında hem speech tarafında çocuklarının çok ilgilendiğini görünce aileler ister istemez uygulamanın üstüne eğiliyor. Bu neymiş gibisinden. Ve çocuklarıyla beraber oynuyorlar genelde uygulamayı. Bu çok büyük bir artı. Çocuklara veriyorlar. Çocuğunun yanında duruyor bu uygulama session'ında. Yani hem özel eğitimde hem speech terapide öyle olunca direkt oradaki şeyleri görüp size mail atıyorlar. Yani burada çok istekli bir güruh da var. Bizim güruhun en büyük özelliklerinden hatta artılarından benim çok beğendiğim bir olay. Feedback'e çok açık olması. Sürekli bize yani ticket yağıyor, mail yağıyor, şunu şöyle yapsak iyi olur mu, böyle yapsak iyi olur mu gibisinden. Tabii biz sadece bunları riayet etmiyoruz. Önceden pazarını test yapabiliyorduk. Bu COVID nedeniyle tabii ki yani sıkıntıya girdi. Fakat önceden çok fazla özel eğitim merkezleriyle çalışıyorduk. Orada da çocuklara erişimimizin nispeten biraz daha kolay olmasından dolayı işte devlet okullarına gidip test yapıyorduk. Bu testlerde özellikle annelerin, babaların yanında olmaması çocukların bayağı işimize yarıyordu özel eğitim kurumlarında. Çünkü anne ister istemez böyle bir şey durumuna giriyor. Oğlum kızım şunu yap ama oraya gitme eline ya da el yönlendirmesi gibi şeyler yapıyor. Bu pandemi olmadan önce hem play testler yapıyorduk çocuklarla beraber. Hem özel eğitim kurumlarımızla, burada bizde çalışan çok fazla özel eğitim kurumu var Türkiye'de sağ olsunlar. Onlarla test yapıyorduk. Hem de dediğim gibi customer ticket'lardan genelde şey yapıyoruz. Ama bizim içeride belirlediğimiz bir roadmap var tabii ki. O roadmap'e göre işte yeni geliştirmeler, yeni oyunlar çıkartmamızla beraber çok böyle bazen altın ticket'lar geliyor. O ticket'ı tekrardan böyle hani üzerine düşüp yoğunlaştığımızda power user'larımızla call'lar yapıyoruz genellikle. Ya da işte ne bileyim uygulamayı hiç beğenmeyen kullanıcılarımızla da call'lar yapmaya çalışıyoruz. Oradan hepsini dengeleyip bir hazırladığımız bir roadmap var.
Roadmap'in içinde neler var mesela?
Belli mekanik geliştirmeleri oluyor. Yani dediğim gibi ilk special education tarafında yeni mekanik yapabilir miyiz? Uygulamalı davranış analizi yöntemine göre. Speech tarafında da yeni nasıl içerik çıkabiliriz veya ailelere göstereceğimiz içerikteki değişimler nasıl olacak? Çocuklara göstereceğimiz içeriklerdeki değişimler nasıl olacak gibisinden şeyler yapıyoruz. Tabii bunları yaparken de bir yandan technical debt yani teknik borç biriktirmemeye çalışıyoruz. Bu roadmap kısmı aslında üründe biraz onu da kapsıyor. Çünkü hepsi böyle bir yekpare gibi çalışıyor bizim tarafta. İki uygulamayı besleyen de hani backend sistemlerimizi de bir yandan geliştirmeye çalışıyoruz. Ama kişi sayısı da tabii kısıtlı olunca bunları iyi bir şekilde sıraya dizmek gerekiyor. Ve iki uygulamaya da aynı ekip baktığı için çok fazla task değişimi olabilir. İşte şimdi speech'e bakıyoruz. Sonra bu sistem geliştirmesini yapacağız. Sonra bize kendimizi takip edeceğimiz arayüzü yapacağız. Sonra special education'da yapacağız. Sonra bu ticket'a bakacağız gibisinden böyle hani doldurabiliyoruz roadmap'imizi. Ama tabii ki kendi hedeflerimiz var. O hedeflere ulaşmak için koyduğumuz zamanlarımız var. Onlara da riayet ediyoruz.
O hedefler şimdi enteresan bir dinamiktesiniz. Çünkü kar amacı güden bir organizasyon ama diğer taraftan sosyal bir misyonu da var ve gerçekten hani amacınız daha fazla oynanmak, işte impression sayısı artsın, işte engagement artsın, daha fazla para kazanalım da değil. Ana değer önergeniz hani siz, çocuklara pozitif bir katkınız oluyor mu eğitimsel anlamda? Fakat diğer tarafta hedefleriniz de var, yani nümerik hedefleriniz de vardır illa ki. Yani şu kadar kişiye ulaşacağız veya bu kadar oynanacak vesaire gibi. Ya oradaki o dengeyi kafam algılayamıyor yani, biraz oradaki o ikiliği nasıl yönetiyorsunuz merak ediyorum.
Ya aslında gerçekten işin en zor kısmı o. Yani senin de bahsettiğin gibi. O dengeyi aslında bazı zamanlarda bir kısımda agresif olarak, bazı zamanlarda da diğer kısımda agresif olarak yapıyoruz. Yani nasıl diyeyim? Uygulamaya çok kişi çektiğimiz zamanlarda kullanıcıların eğitimlerini ön planda tutarak bir şekilde roadmap'imizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İşte ona göre davranışlar almaya çalışıyoruz. Veya işte bazı zamanlarda uygulamaya gerçekten kullanıcı çekmeye çalışıyoruz. Yani ben bile bunu nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Çünkü bu biraz insanın takımın da içinde bulunduğu böyle bir süreç gibi bir şey. Daha böyle bir Matrix gibi bir durum oluyor. Tabii ki genellikle hani hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani kar amacı güden bir kurumuz. Ne kadar fazla hani biz bu çarkı çevirirsek günün sonunda o kadar fazla kişiye ulaşıyoruz aslında. Yani bizim en büyük motivasyonumuzdan biri bu oluyor. Yani nasıl kullanıcıları aşırı bir şekilde hani para anlamında darlamadan diyeyim. Yani abi satın al, satın al, satın al, satın al gibi darlamadan nasıl bize para vermeye ikna edebiliriz bir şekilde ve bunu yaparken de bu kullanıcıyı nasıl daha fazla değer önerisi sunabiliriz şeyini araştırmaya çalışıyoruz aslında. Hep böyle bir arayış var.
En küçük örneğine aklıma şey geliyor. Şimdi notification atamazsın oyun sırasında.
Ya
Ya
evet.
herkesin kullandığı o yöntemi kullanamazsınız yani.
Önceden çok daha fazla eğitim dikeyindeydik. Yani hiç yapmayalım işte ses bile çıkmasın bilmem ne. Artık bir süre sonra o da feasible olmamaya başlıyor dediğimiz nedenlerden dolayı. Biraz böyle hani kullanıcıları da abi işte biz size push da atarız. Hani e-mail de atarız. Hani kampanya da yapıyoruz falan gibi şeylerde tabii iki tarafı da birbirini böyle törpülediği durumlar oluyor. Ama hani şey yapmıyoruz yani push tabii ki atıyoruz kullanıcı hani günlük streak takip ediyoruz biz mesela hani her gün öğrenme çok daha önemli. Yani bir gün 3 saat oynayacağına her gün 10 dakika oyna çok daha önemli oluyor. Hani çocukların eğitim açısından yani hem speech'te hem special education'da. Onun için mesela streak push'larımız var. Onu atıyoruz hani bak bugün oynamadın diye. Çünkü aslında orada şeyi de bilerek bu davranışı seçiyoruz. Neden? Çünkü aslında cihaz annenin ya da işte cihaz evin, cihaz çocuğun kontrolünde olmuyor direkt olarak. Böyle olunca siz traditional digital diyeyim şeyleri kullanabiliyorsunuz. Yani mail de atabiliyorsunuz, push da atabiliyorsunuz, kampanya da yapabiliyorsunuz. Ama çocuk eline aldığında çocuğun aldığı deneyim çok farklı oluyor uygulamada. Yani çocuk app'in dışına çıkamıyor. Yani app içinde ne varsa onu yapıyor. Atıyorum aile feedback gönderebiliyor ama onun için bir parental gate çıkıyor app'in içerisinde. Mesela çocuk orayı geçemiyor. Çocuk uygulama şeyini bitirdikten sonra siz aile istediğiniz gibi işte marketinginizi yapabiliyorsunuz. Ne bileyim feature'larınızı gönderebiliyorsunuz, push'unuzu gönderebiliyorsunuz gibi şeyler var. Bu iş biraz duygusal bir iş aslında ilk başta. Yani işte bir şeyle uğraşıyorsunuz. Belki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. İşte ne bileyim biraz daha belki normal işletmelere göre parasal anlamda belki biraz daha fazla sıkıntınız oluyor belli aşamalarda ya da kaynak anlamında daha fazla sıkıntılarınız oluyor. Fakat bir yandan da bir aileden bir mail geliyor. Bir çocuğun hayatını değiştirebildiğinize dair işte çocuğum sayenizde şu kavramları öğrendi, şunu yapmayı öğrendi, okulda şunu yapamadığı şeyi uygulama sayesinde yapmayı öğrendi, işte asla kimse konuşturamıyordu, konuşmasını öğrendi gibi şeyler insana inanılmaz bir duygusal tatmin veriyor. Yani bu biraz şey gibi kalıyor hani anlatılmaz yaşanır denir ya. Biraz o mantıktan dolayı da hani böyle şey oluyorsunuz. Yani aslında her şey gerçekten para değil. Bir çocuğun hayatına dokunabildiğinizi birinci elden böyle deneyimlemek. Yani çocuğun hayatına dokunmak demek aslında hakikaten çevresiyle olan ilişkisine dokunuyorsunuz. Belki ilerideki şeyle işte büyüyor, işte okuyor, başka bir şey oluyor, bir meslek sahibi oluyor, işte ne bileyim en basitiyle annesiyle konuşabiliyor, işte ne bileyim sayı sayabiliyor. Çok büyük şeyler aslında. Bize çok basit gelen şeyler bazı dünyalarda çok büyük oluyor. Biz de bunun farkında olduğumuz için aslında bu dikeyde yürümeye devam ediyoruz. Yani impact büyüktür hani diğer şeyler gibisinden ilerliyoruz. Bunu yaparken de düzgün yapınca ya da bu mantaliteyi hiç bozmayınca da aslında kullanıcılar size biraz geliyor gibi bir durum var. Tabii ki bizim market nişimizle alakalı. Hani bunu diğer işletmeler tabii ki böyle yapamaz. Yapmamalı da zaten. Bizim kullanıcı kitlemiz, bizim market nişimiz biraz daha böyle olduğu için kendi zorluklarını getirmesiyle beraber bu tarz şeyler de kendi artılarını da getiriyor.
Daha güzel bir noktada bitiremezdik bence. Yani hakikaten yarattığınız etkinin hakikaten bu işin duygusal tarafı işte senin dediğin gibi işte impact büyüktür diğer her şey. Gerçekten çok özel bir şey ve herkesin yapamayacağı ve herkesin hani kariyerinde belki görmeyeceği bir şey. O yüzden çok güzel bir şey yapıyor Otimo. Elinize sağlık. Umarım daha da fazla kişiye ulaşır. Daha da fazla kişiye daha farklı ürünlerle, daha
İnşallah.
farklı oyunlarla veya oyun bile olmaz belki başka bir şey olur yani ileride. Özel eğitim ihtiyacı olan herkese ulaşır. Sana da çok teşekkürler. Ağzına sağlık paylaştığın için.
Abi ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti.
Benim için de öyleydi. Dinleyenlere de ayrıca çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.